Ayrım 8, sayfa 64. Bu yukarıdaki sayısı 20'yi bulan gün dökümlerinin sonuncusu oldu. Hepsi göz önüne alındığında şeytanın bütün kurnazca buluşlarına karşın bana gün be gün aynı şeyleri çektirdiği görülecektir. İnsanı önce günaha çağırır, sonra elini ayağını bağlar, benliğinin ta derinlerinde kör bir acıyla olduğu yerde bırakıverirdi. Ne yapmak istediğimi ve bunu çocuğun el değmemişlerini bozmadan nasıl yapacağımı çok iyi biliyordum. Her şey bir yana, benim de çocuklar peşinde geçirdiğim, şunca yıldan öğrendiğim bir şeyler vardı herhalde. Parklarda gözlemlerimle benek benek su periciklerine sahip olmamış, kayışlara asılmış giden bir otobüs dolusu okullu çocuğun en çok doluştuğu terli müterli köşeye varabilmek için sakına sakına ama hep hayvancı arzular içinde kendime yol açmamış mıydım? Ama neredeyse 3 haftadır bütün bu acınası çabalarım yarıda kesiliyordu. Bunu yapan da genellikle hejderen kadındı. Okuyucumun da fark etmiş olacağı gibi bu kadın benim Lo'dan hoşlanmamdan çok Lo'nun benden herhangi bir haz almasına dayanamıyordu. Şu su periciğine hayatta titrek, sancılı, korkak pençelerimle dokunabildiğim tek su periciğine karşı duyduğum gittikçe büyüyen tutku kuşkusuz yeniden sanatoryumu boylamama yol açabilirdi. Nedir ki şeytan beni elinde oyuncak etmeyi sürdürmek istiyorsa arada bir rahat, huzur yüzü göstermesi gerektiğini anlamıştı. Gölle ilgili olarak gördüğüm düş de okuyucumun dikkatini çekmiş olsa gerektir. Şu benim Bay İblis Kadergil, şeytanıma bu adı vermek amacındayım, açısından o vaat edilmiş sahilde, o varsayılmış ormanda, ağzıma küçük de olsa bir parmak bal çalmak akla yakın bir davranış olmalıydı. Sonunda Mrs. Hayes'in verdiği sözün sahte olduğu ortaya çıktı. Bana Mary Rose Hamilton'ın da, esmer küçük bir afet, o da başka bir hikaye, bizimle geleceğini, iki küçük su pericinin bizden ayrı bir yerde fısıldaşıp oynaşacaklarını, kendi başlarına eğleneceklerini, bu arada Mrs. Hayes ile yakışıklı kiracısının meraklı gözlerden uzak, yarı çıplak sohbet koyulacaklarını söylememişti. Meraklı gözlerden kaçamadık sonuç olarak. Eh, dilin de kemiği yok değil mi? Ne gariptir hayat. Peşine düştüğümüz kaderden kaçınmak isteriz bir yandan da. Ben evinde boy göstermeden önce ev sahibim, kendi ailesinde aşçılık yapmış Miss Fallon adında bir yaşlı kızın gelip benimle ve Lolita ile kalmasını sağlamak, ardından da gönlünde iş kadınlığı yattığı için en yakındaki kente iş aramaya çıkmak amacındaymış. Mrs. Hayes'e kalırsa durum ortadaymış zaten. Gözlüklü Humbel Herhumbert, Orta Avrupalıların kullandıkları türden bavullarıyla gelecek, kitaplarının ardına gömülüp pinekleyecekmiş. Mrs. Hayes'in sevgiden yoksun, küçük çirkin kızını ise Miss Fallon kartal kanatları altına alacak, gözetecekmiş. Lo'cum o 1944 yazının hala omuzları öfkeyle sarsılarak hatırlar. Mrs. Hayes'in kendisi ise seçkin büyük kentte telefon memuresi olarak çalışacakmış. Ramsey ile ayak bastığım gün Miss Fallon kalçasını kırmış oysa. Sözünü ettiğim cumartesi izleyen pazar gerçekten de hava raporunu veren adamın söylediği gibi aydınlık, pırıl pırıl bir gündü. Ev sahibem istediği zaman alıp götürsün diye kahvaltı bulaşıklarını dışarıya, odamın önündeki iskemleye yerleştirdim. Eski püskü banyo terliklerimle, terlikler dışında yepyeniydim, sessizce sahanlığı geçerek trabzanlara dayandım. Aşağıya kulak verdim, durumu gözden geçirdim. Bir kavga daha edilmişti. Mrs. Hamilton telefon ederek kızının ateşinin iyice yükseldiğini söylemiş, Mrs. Hayes de kendi kızına kır gezintisinin ertelenmesi gerektiğini söyleyince ateşli küçük Hayes, soğuk nevale büyük Hayes'e bu durumda onun da kiliseye gitmeyeceğini bildirmişti. Pekala öyleyse dedi anası. Çıktı gitti. Tıraş olur olmaz sağlığa çıkmıştım. Kulak memelerimde sabun, üzerimde çan çiçeği mavisi, leylak rengi olanı değil, desenli beyaz pijamalarım vardı. Sabunları sildim. Saçımı, koltuk altlarımı kokularla donattım. Mor röpreşandırımı giydim. Sinirli sinirli bir şarkı mırıldanarak aşağıya, Lo'yu aramaya indim. Mürekkep yalamış okuyucularımın da şimdi size yeniden yaşatacağım sahneye katılmalarını istiyorum. Her ayrıntıyı dikkatle gözden geçirsinler ve sonuçta kendileri de anlasınlar ki avukatımın özel bir konuşmada dediği gibi yansız bir gözle bakıldığında anlatacağım şarap rengi olay ne kadar titiz, ne kadar temiz oldu bitti. Haydi başlayalım. Oldukça zor bir işe kalkışıyorum. Baş kahraman mırıl mırıl Humbert. Zaman, Haziran ayının pazar sabahı. Yer, gün ışığıyla aydınlanmış oturma odası. Dekor, yollu kumaşla kaplı eski kanepe, dergiler, gramofon. Meksika ışığı vır zıvır. Merhum Harold E. Hoes. Toprağı bol olsun, sevgilimi Veracruz'da geçirilen bir balayı sırasında mavi badanalı bir odada, öğleden sonra şekerlemesi sırasında peydahlamış, bu yüzden aralarında Dolores'te bulunan bir sürü Meksika hatırasıyla doluydu çevre. O gün, üstünde daha önce de gördüğüm güzel emprime bir elbise giymişti. Eteği bol, beli ve göğsü oturan, kısa kollu, pembe zemin üzerine daha koyu, pembe pötikare desenli bu elbisenin rengine uysun diye olacak dudaklarını boyamış, avuçlarını çukuruna, güzel mi güzel, bayağı mı bayağı, yasak meyve kırmızı bir elma yerleştirmişti. Ne var ki kiliseye gitmek üzere ayakkabılarını giymiş değildi. Beyaz yabanlık çantasını da gramofon yanına savur vermişti. Serin etekleri şıp sönerek yanıma kanepeye oturup elindeki parlak meveyle oynadığında kalbim deli gibi çarpmaya başladı. Elmayı güneşte oynaşan toz tanecikleriyle dolu havaya atıyor sonra tutuyordu. Çukur pırıl pırıl cilalı bir lop sesiydi çıkan. Humbert Humbert kapı verdi elinden elmayı. Pençe pençe kızarmış avuçlarının mermer beyazlığını göstererek ver onu diye yalvardı. Bal tatlıyı çıkardım verdim. Yalar gibiydi. Amerikalı süpericiyim, öylesine yakından tanıdığım çabuk çabuk, maymunsu el hareketleriyle elimin gevşekliğinde açıp duran dergiyi çekti aldı. Yazık ki bu garip olayı, bu belki eş zamanlı, belki de o anda birbiriyle örtüş veren eylemlerin ortaklaşa oluşturdukları el yası yuvarlaklığındaki halkalanmayı kaydedecek film yoktu o anda. Lou elinde tuttuğu biçimi bozulmuş elmanın yükünü aldırış etmeden harıl harıl yırtarcasına sayfaları karıştırıyor, Humbert'in görmesini istediği bir şeyi bulmaya çalışıyordu. Sonunda buldu. İlgilenir gibi yaparak başımı iyice yaklaştırdım. Saçı şakaklarıma sürünüyor, bileğini dudaklarını sürterken kolayca yanağıma dokunuyordu. Gözümün önündeki şavkımış sis perdesi içinden bakıp da görmeye çalıştığım için tepki göstermem zaman aldı. Çıplak dizlerini sabırsızlıkla birbirine sürtüyor, vuruyordu. Yavaş yavaş resim gözlerimin önünde belirdi. Gerçeküstücü bir ressam yüzü yukarıya gelecek şekilde kumsala uzanmış, yakınında ise yarısı kuma gömülü bir Milo Venüs'ü gene yüzü yukarı gelecek şekilde kumsala uzatılmıştı. Resim altı haftanın fotoğrafı diyordu. Rezil şeyi çekip alıverdim elinden. Saniye geçmedi ki sanki dergi elimden almak istermiş gibi üzerime çıktı. Cılız, kemikli diz kapağından yakalayıverdim. Dergi can havliyle kaçan bir tavuk gibi sayfalar açılarak yere düştü. Kıvrıldı, büküldü, kuruldu, bacaklarının altına aldı, kanepenin sağ köşesine yerleşti. Sonra küstah çocuk hiç istifini bozmadan bacaklarını kucağıma uzatıverdi. Bu arada heyecanım deliliğe varacak derecede artmıştı. Deli kurnazlığı da gelmişti üzerime ama oracıkta kanepenin üzerinde otururken bir dizimi sinsi beden çalımıyla onun masum uzuvlarıyla benim örtülü şehvetimi birlikte çalıp söyleyecek şekilde birbirine yaklaştırmıştım. Kalkıştığım numaranın başarılı sonuçlanması için gerekli olan karanlık manevraları yaparken küçük kızın dikkatini başka yöne çekmek hiç de kolay değildi. Çabuk çabuk konuşuyor, nefes nefese konuşuyor, koşuşturuyor, kendi soluğuma yetişmeye çalışıyor, laf salatasının ortasında kesik kesik bir şeyler gevelediğimde birdenbire dişim ağrımış gibi yüzü buruşturuyordu. Bir manyağın iç gözü olan iç gözüm uzaklardaki altın renge hedefe çevrilmiş bakıyordu. Kucağımın çaprazında uzanan, güneşten kararmış bacaklara, adı ağza alınmaz tutkumun kanserli uru arasında yer alan, maddesel varlığı ortadan kaldırılamaz da olsa, ruh bilimsel açıdan varlığından söz edilemeyecek kumaşların bitişme noktasını, pijamamla röpleşandırmanın arasındaki açıklık, gerçekte değilse de kendi hayallerimde gittikçe açıp genişleten büyülü zaman dilimini sakına sakına gerdim, uzattım. Laf kalabalığı arasında hani öylesine mekanik bir lay lay lay olsun diye o zamanlar çok tutulan bir şarkıyı sözlerini biraz da karma çorman ederek söylemeye koyuldum. Ah Carmen'im, küçük Carmen'im benim. Bir şeyler, bir şey, o şeyli geceler, aylar, yıldızlar, barlar, barda kızlar. Bu saçmalığı kurulmuş gibi yineleyip duruyor, loyu bununla büyülüyor, karma çorman laflar, tuz biberi dişin gibiydim. Bütün bunlar olurken işin içine yüce tanrım karışırsa diyordum, ya yoluna bütün benliğimi adadığım bu zevk sarhoşluğunun altın rengi çekirdeğini çekip alıverirse? Bu kaygılar ilk 1-2 dakika içinde bile isteyerek maskelediğim zevk yolculuğunun kaldırabileceğinden daha aceleci bir tempo tutturmama yol açtı. Gökte yıldızlar, aylar, maylar, barlar, barda kızlar, şarkıyı ağzımdan kaptı gibi aldı, sesi ağzıma yüzüme bulaştırdım, Ezgi'nin orasını burasını onarmaya başlamıştı bile. Müziğe yatkındı, elma tatlısıydı sesi. Benim kıvıl kıvıl kucağımın üzerinde uzanan bacakları şöyle bir seyirdi, okşadım o bacakları. Sokak çocuğu olan neredeyse sere serpi orada, kanepenin sağ köşesinde uzanmış keyif çatıyordu. O ölümsüz meyvesinin tadını çıkarıyor, suyunun akmasını aldırmadan şarkısını söylüyor, terliğini kaybediyor, ayak bileği gevşek zincirli, terliksiz ayağını kanepenin üzerinden sol tarafta deste halinde duran dergilere sürterek kaşıyordu. Yaptığı her hareket, ayağını her sürtüşü, bedenin her irkilişi, benim küçük prensesle kötü kalpli canavar arasında el yordamıyla kurduğum bağlantıyı hem gizliyor hem de daha güçlendiriyordu. Kötü kalpli canavarın ağzına sanki tıkaç tıkamışlardı. Mosmordu yüzü zavallının. Gamzeli mi gamzeli küçük prenses ise cici pamuklu elbiseler içindeydi. Fal taşı gibi açılmış bakan parmaklarım dokununca bilekleri boyunca uzanan incecik tüylerin belli belirsiz ürperdiğini hissettim. Küçük Hayes'i bir yaz sisi gibi sarıp sarmalayan kötü kokulu ama gür bir sıcaklığın içinde daldım gittim. Gitmesin kalsın, gitmesin kalsın. Elmalıktan çıkmış elmasının koçanını şöminenin ızgarasına atmak üzere uzandığımda çocuk bedeninin ağırlığı, el değmemiş edepsiz kalçaları, yuvarlacık kıçı benim işkenceler altında inleyip gizliden gizliye yol almaya çabalayan tedirgin kucağımda yer değiştiriverdi. Birdenbire bütün duygularımı gizemli bir değişim sardı. Bedenimin içinde mayalanan hazın damarlarıma sızmasından başka hiçbir şeye metelik vermediğim bir varoluş düzlemine ulaştım sanki. Ta içimdeki tellerin tatlı tatlı gerilmesi şeklinde başlayan şey artık kor gibi yanan bir sızı haline gelmiş, bilinçle yaşanan, hayatta rastlanmayan mutlak bir güvene, huzura, iç rahatlığına dönüşmüştü. Böylelikle egemenliğini kuran ve etin doruk noktasındaki büzülüp gevşemesiyle son bulacak yolculuğunu yaralamış bulunan koyu, sıcak tatlılık her yanımı sarınca alevin koru biraz daha canlı kalsın, sönmesin diye hızımı keseyim dedim. Lolita sadece kendi bedeniyle doğrulamıştı varlığını işte. Varlığı yok arası bir güneş emzimine amade, kava karşılarında yürek gibi atıyordu. Akıl almaz bir görkemin içinde yapayalnızlık. Gözlerimi diktim, baktım ona. gül yaprağına, altın tozuna bulanmıştım. Hazımın o hep ölçülü, hep sakılımlı peçesi ardındaydım. O ise farkında bile değildi. Böyle bir şeyin varlığından habersizdi. Güneş dudakları üzerinde oynaşıyor. Kıpır kıpır dudakları anladığım kadarıyla artık bilincime ulaşmayan o karmenli mermenli şarkının sözcüklerini biçimliyordu. İşte artık her şey hazırdı. Zevkimin sinir uçları apaçık ortaya çıkmıştı. Al yuvarlarım, ak yuvarlarım, tüm yuvarlarım şimdi cinnetin eşiğini atlamak üzereydiler. En ufak bir temas cennetin kapılarının ardına kadar açılmasına yetecekti. Artık Hav Hav Humbert değildim. Kendisine çok geçmeden tekmeyi indirecek, ayağın dibinden ayrılmayan, o gözü yaşlı, yoz enik olmaktan çıkmıştım. Gülüşlüğün, zavallılığın acılarıyla, ıstıraplarının üstünde, kınamaların, azarların ötesindeydim. Kendi kurduğum sarayda, özgürlüğümün bütünüyle bilincinde olarak, cariyelerimin en gencini, en nazlısını, sevip okşama anını bile isteyerek geciktiren gürbüz, mutluluktan uçan bir sultan gibiydim. Bu arada elim muradına ermiş, edebim el verdiğince, gün ışığına boyalı bacakları boyunca ilerliyordu. Bir gün önce girişteki koca sandığa çarpmıştı. Şuraya bak. Nefesim kesilmişti birden. Beğendin mi yaptığını? Neler etmişsin kendini böyle? Ah bak şuraya. Gerçekten de yemin ederim koca kıllı avuçlarımın yavaşça ovuşturup sonra da kavradığı su perici kalçalarında sarıyla menekşe rengi arası bir şurik dışında kaslı baş parmağımın kasığının ateş gibi yanan çukurluğuna erişmesini önleyecek hiçbir engel yoktu. Hani kıkır kıkır gülen bir çocuğu gıdıklar okşarsınız ya, öyle işte o kadar. Hayır hayır, önemsiz bir çocuk diye bağırdı birden tizim tiz bir sesle. Kımıldandı, kıpırdandı, geriye attı başını, yarı yarıya öte yana çevirdi. Dişleri pırıl pırıl ıslak, alt dudağı üzerinde duruladı ve benim inleyen ağzım, bayanlar baylar, sayın jüri üyeleri, neredeyse çıplak ensesine değdi. İster insan, ister insan müsveddesi, hiç kimsenin yaşamadığı uzunlukta bir hazın son yürek çarpıntısıyla sol karşısına yapıştım kaldım. Hemen ardından, sanki kavga etmişiz de sonunda elimden kurtulmuş gibi, kanepeden aşağıya yuvarlandı. Fırladı, ayağa kalktı. Tek ayağı üzerinde doğruldu daha doğrusu. Bana yüzyıllardır bangır bangır çalıyormuş gibi gelen telefona cevap vermek üzere koştu. Alev alev kızarmış yanakları, dağılmış saçlarıyla önümde ayakta duruyor, bakışları sanki çevremizdeki eşyanın üzerinden kayarmışçasına üzerimden kayıyor, telefonda konuşur ya da karşı tarafı, kendisiyle Chatfield'larda yemeğe gelmesini söyleyen annesiydi arayan, ne Lo'nun ne de benim, işgüzar Hayes'in çevirdiği dolaplardan haberimiz yoktu daha, dinlerken elindeki terlikle masanın kenarına vuruyordu. Şükürler olsun Tanrıma, hiçbir şeyin farkında değildi. Telefona kulak vermiş bakışlarını bir an için üzerimde dinlendirdiği çok renkli pek bir mendille alnımın terini sildim. Boşalmanın verdiği tatlı uyuşukluğun içine gömülmüştüm. Krallara dair elbiselerime çeki düzen verdim. O hala telefonda annesiyle çekişirken kendisini arabayla gelip alsın istiyordu küçük karbenim benim. Ben gittikçe yükselen bir sesle şarkılar söyleyerek sürüklene sürüklene merdivene çıktım. Küveti dumanları tutan sıcak suyla doldurmaya koyuldum. Artık o çok tutulan şarkının sözlerini de en azından hatırlayabildiğim kadarı yazayım buraya bari. Doğru mu değil mi bilmiyorum ya. Şöyle. Ah Carmen'im, küçük Carmen'im benim. Bir şey, bir şey, o şeyli geceler. Gökte aylar yıldızlar, barlar, barda kızlar. Ah bebeğim benim, o bitmeyen kavgalar. Ah o, bir şey, kentte sevgilim, neşeyle kol kola. Kol kola ikimiz, son kavgamız, mız. Ah, ya çekip seni vurdum silah, ah Carmen'im. Bak işte elimde kaldı o silah, ah, ah, ah. Şarkının burasında 32'lik silahını çıkarıp yosmasını gözünden vuruyor herhalde. Öğle yemeğini şehirdeydim. Yıllardır bu kadar acıkmamıştım. Yürüyerek eve geri döndüğümde ev hala lohusuzdu. Öğleden sonrayı hayaller kurarak, tuzaklar hazırlayarak, sabah başımdan geçenlerin mutlulukla tadını çıkararak geçirdim. Kendi kendime gurur duyuyordum. Küçüğün ahlakına zarar vermeden bir ürperişlik bal çalmıştım. En ufak zarar gelmemişti ona. Sihirbaz, genç hanımın yepyeni beyaz çantasına süt, pekmez, köpüklü şampanya boşaltmış, sonra hop çantayı yine eski elde yememiş haline getirmişti. Yüz kızartıcı, arzu dolu, günah dolu düşümü işte böyle özene bezene kurmuş, gene de güvenliğine dokunmamıştım Lolita'nın. Benim güvenliğime de bir şeycikler olmamıştı. Deli gibi sahip olduğum o değil, benim kendi yarattığım düş varlığı bir Lolita'ydı. Gerçek Lolita'dan daha gerçekti belki. Onunla örtüşüyor, onu sarıp sarmalıyor, kendi istemi ya da bilinci olmaksızın benimle onun arasında süzülüyordu. Yaşamıyordu bile aslında. Çocuğun bir şeyden haberi yoktu. Ona hiçbir şey yapmamıştım ki. O sinema perdesi üzerinde kıpırdanan bir film görüntüsü, ben de karanlıkta bedenini aşağılayan zavallı bir kambur olsam ancak bu kadar zarar gelirdi. Öyleyse bu gösteriyi yenilemekten kim alıkoyabilirdi beni? Günün öğleden sonrası olgun bir sessizlik içre uzadı gitti. Gövdeleri öz suyu dolu ulu ağaçlar suç ortağımdı sanki. Arzu bu kez daha da güçlenerek yeniden yapıştı yakama. Bütün kültürlerin tanrılarına seslenerek yakardım birazdan gelsin diye. Hazır annesi mutfaktayken o kanepe sahnesi inlensin diye ne olur öylesine korkunç bir sevgiyle tapıyordum ki ona. Hayır, korkunç sözcüğü yerinde değil. Yeni hazların hayalleriyle dolunca hafifleyip arındığımı düşünmek korkunç değil, acınası bir şeydi. Acınası çünkü açlığın doymak bilmez ateşine karşın nasıl da yürekten bir kaygıyla Sakınımla işe girişiyor. O 12 yaşındaki çocuğun lekesizliğini korumak istiyordum. Görün bakın ne oldu. Bütün uğraşlarımın karşılığı Lolita eve dönmedi. Chatfield'lerle sinemaya gitti. O akşam sofra her zamankinden daha büyük bir incelikte kurulmuştu. Ayıptır söylemesi mum ışığı falan vardı. Bu tiksindirici atmosferde Mrs. Hayes tabağının iki yanındaki gümüş çatal bıçağı piyano taşlarına dokunurmuş gibi dokunuyor. Başını boş tabağına eğmiş, yediğine dikkat ediyordu. Gülümsüyor. Salatayı beğendiğimi umduğunu belirtiyordu. Tarifini kadın dergilerinin birinden aşırmıştı. Soğuk eti de beğenmiştim inşallah. Kusursuz bir gün geçirmişti bugün. Mrs. Chatfield harika bir insandı. Kızı Phyllis yarın yaz kampına gidiyordu. 3 hafta kalacaktı. Lolita'nın da Perşembe günü gitmesi uygun görülmüştü. Baştan kararlaştırıldığı gibi Temmuz'u beklemek yerine. Lolita, Phyllis döndükten sonra da kalacaktı. Okul başlayıncaya kadar. Aman ne iyi şekerim. Ah nasıl irkilmiştim birden. Çünkü onu tam gizden gizliye kendime ait kılmışken, sevgilimin elden gitmesi anlamına gelmiyor muydu bu? Keyfimin kaçmasına bir kulp bulmak üzere daha sabah uydurduğum diş ağrısı bahanesini öne sürdüm yeniden. Koskoca bir çürük, kiraz çekirdeği büyüklüğünde bir oyuk olmalıydı bu kadar ağrıdığına göre. Harika bir dişimiz var dedi Hayes. Komşumuz aslında Doktor Quilty. Oyun yazarı Quilty'nin amcası mı kuzeni mi öyle bir şey. Geçer mi diyorsunuz? Eh siz bilirsiniz. Ben de sonbaharda Lolita'nın dişlerine tel taktıracağım. Annemin deyimiyle telleteceğim onu. Belki biraz aklı başına gelir. Korkarım son günlerde epeyce canınızı sıktı. Gitmeden önce bir iki fırtına daha kopacak ama. Gitmem diye kestirdi attı. Aslına bakarsanız yüz yüze gelmeye cesaretim de yok da onun için Chatfield'lerde bıraktım. Sinem aklını çeler diyorum. Phyllis çok şirin bir kız. Lon'un ondan hoşlanmaması için hiçbir neden yok. Gerçekten Monsieur, dişinizin ağrımasına çok üzüldüm. Yarın sabah da ağrımaya devam ederse ilk iş olarak Eva Quilty'nin aramam en akıllısı olacak. Biliyorsunuz yaz kampları hem sağlığa çok yararlı hem de çok akıp kârı. Burada yazlıkta bahçede pinekleyip annesinin dudak boyasını kullanacağına, işinde gücünde sessiz sakin beylerin başına dert olacağına, en olmayacak nedenlerle olay çıkaracağına emin misiniz diyebildim en sonunda. Orada mutlu olacağından emin misiniz? Elim ayağım boşalmıştı. Allah kahretsin. Elim ayağım boşalmıştı. İsterse olmasın dedi Hayes. Hep oyun oynayacak da değil üstelik. Kamp Shirley Holmes'un denetimi altında biliyorsunuz. Kamp ateşi kızlarını yazan kadın. Kamp, Dolores Hayes'in birçok konuda olgunlaşmasını sağlayacak. Sağlık, bilgi, huy, özellikle de başkalarına karşı duyması gereken sorumluluklar konusunda. Bu mumları da yanımıza alıp bir süre avluda oturalım mı? Yoksa yatıp dişinizin ağrısını dinlendirmek mi istersiniz? Dişimin ağrısını dinlendirmek. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Mary Rose Hamilton. M-A-R-Y R-O-S-E H-A-M-I-L-T-O-N Miss Fallon. M-I-S-S P-E-A-L-E-N Vera Cruz. V-E-R-A C-R-U-Z Milo Venüsü. M-I-L-O V-E-N-Ü-S-Ü Rob de Chambre. R-O-B-D-Ö-Ş-A-M-B-R Chatfield. C-H-A-T-F-I-E-L-D Phyllis. P-H-Y-L-L-I-S Quilty. Q-U-I-L-T-Y Shirley Holmes. S-H-I-R-L-E-Y H-O-L-M-E-S Bölüm sonu sayfa 74.